Kurtuluşa giden yol.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ulaştığı dünyanın her yerindeki dinleyicilerimize Kurtuluşa Giden Yoldan merhaba. Programı hazırlayan ben Mehmet Kancı, ekip arkadaşlarım adına Kurtuluş Savaşı kahramanlarının zorlu yolculuğunu anlattığımız 6. bölümden sizleri selamlıyorum. Önceki bölümde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı kongreler süreciyle Kuvayi Milliye'nin teşkil edilmesine dair ilk adımları aktarmıştık. Şimdi sırada Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Ankara yolculuğuyla Maraş, Urfa ve Mardin'de İngiliz ve Fransız ordularının işgal girişimlerinin nasıl akamete uğratıldığı var. 1920 yılının ilk çeyreğindeyiz ve aynı anda Anadolu'nun farklı noktalarında eş zamanlı yaşanan baş döndürücü gelişmeleri izliyoruz. Sivas Kongresi ile ete kemiğe bürünen Anadolu'daki direniş hareketi karşısında İstanbul hükümeti diyalog kapısını açmak zorunda kalıyor. 1919 yılının 20-22 Ekim günleri arasında İstanbul hükümeti bakanlarından Salih Paşa Amasya'da Mustafa Kemal ile bir araya geldi. Amasya mülakatı neticesinde İstanbul hükümeti Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararlarını kabul etti. Ancak bunun hemen öncesinde Mondros mütarekesinden bile daha tehlikeli bir gelişme yaşandı. Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı'nın Mezopotamya, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki topraklarını paylaşmak için 1916 yılında gizlice Sykes-Picot Anlaşması'nı imzaladıklarını anlatmıştık. Her iki ülke savaşın ardından ortaya çıkan konjonktürde değişen çıkarları çerçevesinde bu bölgelerde yeni bir paylaşıma ihtiyaç duyuyorlardı. Fransa Çukurova'nın pamuk üretimine hakim olarak Asya istikametinde bir açılım talep ederken, İngiltere Krallığı Basra Körfezi çevresindeki petrol alanlarında hakimiyet kurmak istedi. 15 Eylül 1919'da Fransa Cumhurbaşkanı Clemenceau ile İngiltere Başbakanı Lloyd George, Paris'te Suriye İtilafnamesini imzaladı. Anlaşmaya göre Musul ve çevresi İngiltere'ye devredilirken, İngiliz ordusunun boşalttığı Maraş, Antep ve Urfa sancaklarına Fransız ordusu yerleşiyordu. 29 Ekim 1919 günü 8,5 ay İngiliz işgalinde kalan Maraş, 400 kadar Ermeni milis ve 500 civarında Cezayir kökenli askerle desteklenen Fransız ordusu tarafından işgal edildi. Fransız ordusunun Maraş'a gelişiyle temsil heyetinin bulunduğu Sivas'la işgal güçleri arasındaki mesafede artık 500 kilometreye iniyordu. Anadolu direnişinin işgal güçlerine daha uzak, İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her yeriyle telgraf iletişimini rahatlıkla yürüteceği ve demiryolunun geçtiği bir merkeze taşınması artık elzemdi. Tüm bu özellikler Ankara'yı mücadelenin yürütülmesi için en ideal merkez haline getiriyordu. 14 Aralık 1919'da Fransız generali Keretta komutasındaki Fransız askerleri ve Ermeni milislerin Antep'e girişleri Sivas için tehlikenin yaklaştığına işaret ediyordu. Nitekim Mustafa Kemal 17 Aralık 1919'da yayımladığı genelgeyle heyeti temsiliyenin İstanbul'a daha yakın bir yere taşınacağını ilan etti. Hemen ertesi gün çok sınırlı imkanlara sahip Mustafa Kemal ve beraberindekiler kış mevsimi olmasına rağmen üstü açık otomobilleriyle Sivas'tan ayrıldılar. 20 Aralık günü Kayseri'ye ulaştılar. Heyet 21 Aralık'ta Kırşehir Mucur'a, 22 Aralık'ta ise Hacı Bektaş'a gitti. Hacı Bektaş Türbesi'ni ziyaret eden Mustafa Kemal yeniden Mucur'a döndükten sonra 25 Aralık'ta Kaman'a ulaştı. 26 Aralık'ta Ankara'nın Beynam Köyü'ne gelen Mustafa Kemal ve beraberindekilerin gölbaşına varma teşebbüsleri yoğun kar yağışı nedeniyle sonuçsuz kalacaktı. Milli Hareket'in temsilcileri Beynam Köyü'ne dönüp 27 Aralık günü ikinci teşebbüslerinde Dikmen Sırtları'na ulaşmayı başardılar. 10 günü bulan bu yolculuk tabii ki burada anlatıldığı kadar kolay geçmedi. Yolculuk için gereken paranın, araç lastiklerinin, benzinin hatta günlük yemeğin bulunması dahi binbir güçlükle sağlanabilmişti. Heyette bulunan ve Cumhuriyet'in ilanından sonra valilik ve milletvekilliği görevlerinde bulunacak olan Mazhar Müfit Bey, Kayseri'deki günlerine dair bir anıyı şu şekilde nakleder.
Sabahleyin mükemmel bir kahvaltı yaptık. Evet, mükemmel diyorum. Bizim aylardır tereyağı, kaymak, süt, bal gördüğümüz yoktu. Bu gibi şeylerden yoksun kaldıktan sonra insan bir gün kavuşursa değerleri o zaman biraz daha fazla artıyor. Paşa kahvaltıda yine şakaya başladı. Ev sahibine, Azizim, biz her sabah sütten kaymaktan bıktık. Sizin ünlü pastırmanız vardı. Üzerine birkaç taze yumurta kırılsa da daha kuvvetli bir kahvaltı alsak nasıl olur? Bugün gezeceğimiz yerler var. Öğle yemeğini biraz geç yiyeceğiz, dedi. Ve bana bir göz işareti yaptı. Raşit Ağa, baş üstüne efendim, diye fırladı gitti. Paşa, öyle değil mi? Kaymaktan, sütten, baldan falan bıktık, deyince bir kahkaha attık. Bir çayla bir dilim ekmekten ne haber paşam, dedim. 5-10 dakika geçmeden pastırmalı yumurta geldi. Sonunda mükemmel bir yemek yedik.
Milli Kurtuluş Hareketi bu şartlar altında Ankara'da yeni bir evreye girerken, 1920 yılıyla beraber Urfa, Antep ve Maraş sancaklarında kahramanlık destanlarının yazılacağı günler gelmişti. Gelelim böylece milli mücadelenin merkezinin Sivas'tan Ankara'ya taşınmasına vesile olan Güney Cephesi'ndeki gelişmelere. Maraş sancağı önce 1919 yılının Şubat ayında İngilizler tarafından işgal edildi. Ekim ayında ise işgal Fransız ordusu ve onların işbirlikçisi Ermeni milislere devredildi. Maraş halkının hafızasında Fransız işgalcileri coşkuyla karşılayan bölgedeki Ermenilerin kuzeydeki Zeytun'da 1895 ve 1915 yıllarında çıkardıkları isyanların anıları hala tazeydi. Fransız ordusunun kente gelişiyle beraber direniş hazırlıkları da başladı. Fransızlardan cesaret alarak kentte silahlı olarak devriye gezmeye başlayan Ermeniler 31 Ekim günü Uzunoluk Caddesi'ndeki hamamdan çıkan bir Müslüman kadına saldırdılar. Artık burası Türklerin değil, Fransız memleketinde peçeyle gezilmez diyen saldırganlar, kendilerine engel olmak isteyen çakmakçı Sait'i şehit edip Kabuloğlu Osman'ı da yaraladılar. Olaya şahit olan sütçü imam dükkanından çıkarak işgalcilere ateş açtı. Mütecaviz Ermenilerden birini öldüren sütçü imam olay yerini terk etti, ancak Fransızlar ve Ermeniler peşine düştü. Meselenin buraya kadarki kısmı dinleyicilerimizin malumudur. Ancak Maraşlılar haricinde pek az kişi bu olayı takiben yaşanan bir vahşetten haberdardır. Sütçü imamı yakalayamayan Ermeniler hınçlarını almak için ertesi gün sütçü imamın dayısının oğlu Tiyeklioğlu Kadir'i alıkoyarak ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra türlü işkenceyle şehit ederler. Maraş'taki direnişin tırmanışını teşvik eden ikinci vaka 28 Kasım Cuma günü vuku buldu. Fransız işgal gücü komutanı Yüzbaşı André, Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağı çektirdi. Cuma namazı için Ulu Cami'de toplanan cemaat kaleye hücum ederek yeniden Türk bayrağını göndere çekecekti. Aralık ayı ile beraber Türk çeteleri Maraş'ın etrafını kuşatmaya başlamışlardı. Fransızların kente gönderdiği konvoylar pusuya düşürülüyor, işgalcilerin hayatı gün geçtikçe zorlaşıyordu. Aralık ayından itibaren Fransızların kentteki Ermenileri silahlandırması ve bölgeye takviye asker gönderme planlarının anlaşılmasıyla Elbistan, Pazarcık ve Göksun'da Kuvayi Milliye örgütleniyor, Mustafa Kemal'in görevlendirdiği Kılıç Ali çeteleri organize ediyordu. 1920 yılının ilk günlerinde artık Maraş'ta çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlaşılmış, Mustafa Kemal de 4 Ocak'ta yazdığı mektupla Maraş'ta Fransız ve Ermenilerin tecavüzlerine maruz kalındığı takdirde çete muharebesinden kaçınılmamasını istiyordu. Fransızlara karşı gayri nizami harp bu tarihten itibaren hız kazandı. Türkoğlu'da başlayan çatışmaların kapsamı 10 Ocak'ta yeni Fransız kuvvetlerinin Maraş'a girişiyle genişledi. Artık Okyay'dan çıkmış, Karayılan ve Memikağ komutasındaki çeteler Fransızlarla çatışmaya girerken, Türkoğlu ve çevresindeki köylerin halkı Fransızlara yiyecek vermemek için dağlara çekilmişlerdi. Maraş halkı 21 Ocak'ta Fransızlara karşı mücadelelerini kent merkezine taşıdı. Kentteki çatışmaların başlaması işgalcilerle işbirliği yapan Ermenilerin katliama başlamaları için de fırsat yarattı. Cinayetler, tecavüzler birbirini izliyor, Fransızlar ve Ermeniler her türlü hileyi kullanarak kentteki direnişi bastırmaya çalışıyor ancak sonuç alamıyorlardı. Kuvayi Milliye güçleri için Maraş çarpışması Sivas'ın savunması için de bir ön cephe haline gelmişti. Maraş'ın düşmesi halinde Fransızların Sivas'a yürümek istedikleri aşikardı. Şubat ayının 11. gününe gelindiğinde takviye alamayan, yiyecek ve mühimmatı tükenen, şiddetli kış şartları karşısında sefalet yaşayan Fransız ordusu, işbirlikçileri olan Ermenilere dahi haber vermeden Maraş'ı kaçar gibi terk ettiler. Hatta Fransız subayları kentteki Amerikalı misyonerlere, "Çekileceğimizi Ermenilere bildirmeyin, çünkü peşimize düşmek, gelmek isterler, bizim niyetimizi belli ederler," diyebilmişlerdi. Fransızların istememesine rağmen 3400 Ermeni milis onlarla beraber yola çıkarken, Kuvayi Milliye 1000 silahlı 8000 kadar Ermeni'yi Fransızlar gittikten sonra teslim aldı. Fransızlar Maraş'tan kaçarken rehin aldıkları jandarma kumandanı İsmail Hakkı Bey'i dipçik darbeleriyle darp ederek kar altındaki araziye terk edecek kadar alçaldılar. İsmail Hakkı Bey hastaneye kaldırılmasına rağmen 22 Şubat'ta şehit oldu. Kuvayi Milliye'nin 12 Şubat'ta kente girişiyle işgal resmen sona erdi. Maraş'ın kurtuluşunun ardından yapılan aramalarda Katolik Kilisesi'nde 700'den fazla Ermeni, ikisi subay olmak üzere 10 Fransız, 27 mavzer ve çeşitli tipte tüfekler ele geçirildi. Kümbet'teki yetimhanede 800 Ermeni, 5 Alman memur ve öğretmen, 30 mavzer ve çeşitli tipte silahlar bulundu. Abarabaşı Kilisesi'nde çoğunluğu askerlik çağında 75 Ermeni erkek, 1 subay 51 Fransız askeriyle 30 mavzer tüfeği ve büyük miktarda mühimmat bulundu. Ki bu Fransızken Kilisesi çatışmalarda önemli rol oynamıştı. Fransız keskin nişancıları bu kiliseden etkili saldırılar yapmış, günümüzde hala Şıh Camii minaresinde gömülü bulunan top mermisi de yine Abarabaşı Kilisesi'ndeki bir toptan ateşlenmişti. Maraş'ın kurtuluşu Kilikya'da bir Ermeni devleti kurulması hayalini ortadan kaldırdığı gibi Adana, Urfa ve Antep başta olmak üzere yurdun işgal altındaki diğer bölgeleri için de ilham kaynağı oldu.
Karayılan der ki harbe oturak, karayılan der ki harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek, vurun Antepliler namus günüdür. Vurun Antepliler namus günüdür.
Nitekim Mustafa Kemal Maraş savunması sürerken 25 Ocak 1920'de Sivas, Diyarbakır, Ankara ve Konya'daki kolordulara şu talimatı veriyordu.
Fransızlara karşı ayaklanma hareketinin şekli, Fransız kuvvetlerini ayrı ayrı birdenbire bulundukları yerde sarmak ve ufak garnizonlardan başlayarak esir almak ve yok etmektir. Bu teşebbüs, demiryolu tünellerini ve köprülerini atmak, yolları otomobil işlemeyecek hale getirmek ve Fransız kuvvetlerinin irtibatını kesmek suretiyle geliştirilecektir.
Diyerek gayri nizami harbin çerçevesini çiziyordu. 20 Ekim 1921'e kadar sürecek Adana muharebeleriyle 9 Şubat 1920 ile 11 Nisan 1920 arasında cereyan eden Urfa muharebeleri ve 1 Nisan 1920-8 Şubat 1921 arasındaki Antep muharebeleri de bu prensipler dahilinde gelişecekti. Urfa 1919 yılının Mart ayında yine önce İngilizler tarafından işgal ediliyor, ancak Eylül ayında Suriye İtilafnamesi adı altında Paris'te imza edilen anlaşma gereğince Ekim ayında Fransızlara bırakılıyordu. Fransız ordusunun kente girişiyle beraber devlet memurları ve aşiretler üzerinde baskı da başladı. Bir direniş hareketinin hayata geçmemesi için Fransız kumandanlığı sıkı takipteydi. Ancak Fransızların tüm tedbirlerine rağmen Urfa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sahip Bey liderliğinde eşrafın da desteğiyle bir isyan hazırlanmaktaydı. Yüzbaşı Ali Sahip Bey 14 Ocak'ta hazırladığı planın Fransızlar tarafından haber alındığını fark ederek kenti terk etmek mecburiyetinde kaldı. 24 Ocak'ta ise iki sarhoş Fransız askerinin Sarıyönü Çarşısı'ndaki vezir hamamının kadınlar kısmına girmeleri tepkilerin fitilini ateşledi. 25 Ocak'ta Mustafa Kemal'in kol ordulara yönelik yayımlanan genelgesinde de Kuvayi Milliye'nin Urfa'da ayaklanmasında daha geç kalınmaması için talimat verildi. Yüzbaşı Ali Sahip Bey bu defa 6 Şubat'ta Siverek aşiretlerinin de desteğiyle Urfa kapılarına dayandı ve Fransızlara verdiği ultimatomla kenti terk etmelerini istedi. Fransızlar milli kuvvetlerin kuşatmasına 9 Nisan'a kadar dayanabildiler. kentteki işbirlikçileri olan Ermenilerin itirazlarına rağmen Cerablus'a çekilmeyi kabul ettiler. 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece Urfa'yı terk ederek Suruç yönüne çekilen Fransız kuvvetlerinde öncü görevi yapan Ermeni milislerin yol üzerindeki aşiretlere ateş açmaları çatışmaları başlatacak, yüzden fazla Fransız askeri esir edilirken büyük bir kısmı da imha edilecekti. Gelelim Antep'e. Antep'te yine Fransızlar ve İngilizler arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde Ekim ayında Fransız ordusu tarafından yerli Ermenilerin sevinç gösterileri eşliğinde işgal edildi. Tehcirle Osmanlı cephelerinden uzaklaştırılmış ve Mondros mütarekesiyle 1919'dan itibaren İtilaf devletleri tarafından Adana'da toplanmaya teşvik edilen Ermeni milislerin bir kısmı da bu esnada Antep'e sevk edilmişti. Kasım ayından itibaren Fransız askerleri ve Fransız ordusu üniforması giydirilmiş Ermenilerle bölge halkı arasında sürtüşmeler başladı. 21 Ocak akşamı bir Türk kadınının peçesini açma teşebbüsünde bulunan iki Fransız askerine, kadının 12 yaşındaki oğlu Mehmet Kamil mukabelede bulunur ve çocuk süngülenerek şehit edilir. Bu olay Maraş halkını galeyana getirecektir. Şubat ayına gelindiğinde silahlı mücadele için şartlar olgunlaşmıştır. Antep-Kilis yolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na getirilen Mehmet Sait, halk arasında tanınan ismiyle Şahin Bey, 3 ve 18 Şubat tarihlerinde Antep'e ulaşmaya çalışan Fransız takviye güçlerini iki defa mağlup eder. Fransızların Antep'e takviye ulaştırmak için ikinci denemeleri 24 Mart tarihinde başlar. Bu defa 8000 piyade ve 200 süvari ile 4 tank harekete geçmiştir. Şahin Bey Fransızları 200 savaşçısıyla 26 Mart sabahı Kızılburun'da karşılar. 2 gün süren çarpışmalar Şahin Bey'in son kurşununa kadar direnişi ve Elmalı Köprüsü'nde kendisini düşman süngülerine siper etmesiyle noktalanır. 1 Nisan 1920'de Antep şehri için varlık yokluk mücadelesi başlar. 19 Nisan'da Türk Milli Kuvvetleri Fransız kuşatmasını parçalayıp Antep'e 200 kişilik bir takviye kuvveti sokmayı başarmışlardır. Bu kuvvet 26 Nisan'da başlayan 1. Mağarabaşı Muharebesi'nde düşmana galebe çalacaktır. Ancak kaynaklar azalıyor, Fransızların şehri acımasızca bombalamasıyla direniş güçleşiyordu. Haziran ayında Mustafa Kemal'in emriyle Antep'in savunmasının başına Şefik Özdemir Bey geçer ve şehir dayanmaya devam eder. Ağustos ve Eylül aylarında Fransızlar bombardımanlarını ve saldırılarını arttırsalar da Anteplileri aşamazlar. 1921 yılının Ocak ayına gelindiğinde ise kuşatmanın etkisiyle artık Antep'te gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin temini imkansız bir hal alır. 2 ve 6 Şubat'ta düzenlenen Huruç harekatlarıyla Şefik Özdemir Bey ile şehirdeki diğer resmi görevliler ve 600'den fazla asker kuşatmayı aşıp Antep'ten çıkmayı başarırlar. Fransızlar ancak 8 Şubat'ta Bayrak Şehidi Şahin Bey'in silahına davrandığı tarihten yaklaşık bir yıl sonra Antep'i kontrole muvaffak olabilirler. Antep'in direnişi Urfa ve Maraş'ın kurtuluşunda önemli rol oynadığı gibi ödettiği bedelin büyüklüğüyle Fransızların bölgeye ilişkin uzun vadeli planlarının rafa kalkmasına da vesile oldu. Güney cephesinde Kuvayi Milliye göğüs göğüse çarpışırken, milli kuvvetler batı cephesinde de tarihe mal olacak bir operasyona imza atıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda doğu cephesinde Rus ordusundan ele geçirilen büyük miktarda silah ve cephane, Gelibolu'daki Akbaş Cephaneliği'nde muhafaza edilmekteydi. İngilizler bu silah ve cephaneyi Rusya'da Bolşeviklere karşı savaşan Çarlık yanlısı Beyaz Ordu'ya nakletmeye karar vermişlerdi. Makedonya topraklarında doğmuş Köprülülü Hamdi Bey ve Dramalı Rıza Bey, cephaneliğin ele geçirilip içerisindeki malzemenin milli kuvvetlere sevk edilmesiyle görevlendirildiler. 26-27 Ocak 1920 gecesi Köprülülü Hamdi Bey, bölge halkının da desteğiyle cephaneliği basıp, Fransız askerlerini de esir alarak tüm silahları ele geçirdi. Kapsamlı bir istihbarat çalışması ve planlama neticesinde başarıya ulaşan baskında, 8.000 tüfekle 40 Maxim ağır makineli tüfeği ve 20.000 sandık cephane ele geçirilmişti. Baskına komuta eden Köprülülü Hamdi Bey 20 gün sonra İngilizlerle işbirliği yapan Anzavur Ahmet kuvvetleri tarafından yakalanarak şehit edilecekti. 1920 yılıyla beraber kurtuluş mücadelesinin bir başka dönüm noktası da Güney Cephesi ile beraber İstanbul'un kalbinde yaşanmaktaydı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar ve İstanbul hükümetinin Amasya'da temsil heyetiyle yaptığı müzakereler neticesinde Meclis-i Mebusan yeniden oluşturuldu. Hedef, işgaller neticesinde oluşan gelişmelere bağlı olarak milli beklentileri karşılayacak bir programın hazırlanmasıydı. 28 Ocak'ta oy birliğiyle kabul edilen Misak-ı Milli, yani Ulusal Ant adı verilen 6 maddelik metin, 17 Şubat'ta uluslararası kamuoyuna duyuruldu. Bu belge Mondros Mütarekesi'nin ardından haksız bir şekilde hakları çiğnenen Osmanlı topraklarındaki Müslüman halkın çıkarlarını garanti altına almayı hedeflerken, gelecekte kurulacak devletin de sınırlarını belirliyordu. Gerek Güney Cephesi'ndeki Türk direnişinin aşılamaması, gerek Kuvayi Milliye'nin Marmara ve Ege bölgelerinde artan faaliyetleri, gerekse Meclis-i Mebusan'ın kabul ettiği ulusal ant, işgalcileri müzakereye ikna etmek bir yana yöntemlerini sertleştirmeye itti. Bir yandan da İstanbul'da İngilizlerle kader birliği yaparak milli kuvvetlere karşı örgütlenen ve silah kullanmaya gönüllü olanların sayısı artıyor, Anzavur kuvvetleri başta olmak üzere ihanet içerisindekiler halktan destek arıyorlardı. Kazım Karabekir Paşa 10 Mart 1920'de Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta İngilizlerin Rusya'da oynadıkları bir oyunun benzerini Anadolu'da sahneye koyduklarına dikkat çekiyordu. Kazım Paşa'ya göre İngilizler Rusya'daki Çarlık yanlısı Beyaz Ordu gibi Anadolu'da padişahın nüfuzuna dayanan bir ordu kurup başına Kiraz Hamdi Paşa veya Süleyman Şefik Paşalardan birini getirmeyi planlıyorlardı. Maksat Türk'ü Türk'e kırdırarak Anadolu'yu bölüşmekti. Bu esnada Yunanlılar taarruza geçerek Ege'deki hakimiyet alanlarını genişletiyor, Anzavur kuvvetleri Köprülülü Hamdi Bey'i şehit ettikten sonra Balıkesir'e yürüyorlardı. Fransız ve İngiliz işgal güçlerinin Karadeniz'de yoğunlaşan hareketlilikleri bir işgal hareketinin yolda olduğuna işaret ediyordu. Mustafa Kemal 15 Mart 1920 günü İngilizlerin İstanbul Telgraf Merkezi'nde kontrollerini artırdıklarını öğrenince artık başkentin işgalinin kaçınılmaz olduğuna hükmederek komutanlarını uyardı. Nitekim ertesi gün 16 Mart sabah 6 sıralarında İngiliz askerleri Şehzade başındaki Mızıka Karakolu'nu basarak uykudaki askerlerden 5'ini şehit ediyor, bu haber sabah saat 10'da İstanbul Telgraf Merkezi'nin vatansever memurları tarafından Ankara'ya ulaştırılıyordu. Telgraf makinesinin başındaki Manastırlı Hamdi Efendi, Beyoğlu, Tophane ve Harbiye Nezareti'nin işgallerini peş peşe çektiği telgraflarla Mustafa Kemal'e iletiyordu. Manastırlı Hamdi Efendi'nin çabası kısa süre sonra İstanbul Telgraf Merkezi'nin de tamamen işgaliyle son bulacaktı. 18 Mart 1920 tarihindeki 24. birleşimi takiben Meclis-i Mebusan'da tarihe karışacaktı. Vekillerin bir kısmı Anadolu'da Mustafa Kemal'e katılmak için harekete geçiyor, bazıları ise İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adası'na sürülüyorlardı. Artık mücadelenin tüm unsurlarıyla Anadolu'nun kalbinde sürdürülmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştı. Kurtuluşa giden yolun 6. bölümüne burada noktayı koyuyoruz. Gelecek bölümde buluşuncaya kadar ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına iyi haftalar dilerim.
Kurtuluşa giden yol.